Ayrım 4. Sayfa 26. 2. Bölüm. John Scudamore ertesi sabah otelden ayrıldığında yağmur başlamıştı. Aralıksız hafif hafif yağan yağmur dünyanın bu bölgesi için alışılık bir şey değildi. O sabah batıya giden tek yolcu olduğu anlaşılıyordu. Her ne kadar mevsim yolculuk için pek uygun olmayıp bu dönemde yoğun bir trafik pek beklenmese de bu olağan bir durum değildi. Daha bir önceki cuma koskoca bir konvoy batıya doğru yola çıkmıştı. Avrupalı bir şoför ve Arap bir şoför yardımcısının bulunduğu, oldukça eski ve harap görünümlü bir araba onu götürmek için hazırdı. Otel yöneticisi, günün ağarmasıyla birlikte John'u yolcu etmek için hazır bekliyordu. John'un eşyaları arabaya düzgün bir şekilde yerleştirilene kadar bağırıp durdu. Tüm bayan konukları gibi matmazel diye hitap etti John'a da iyi ve rahat bir yolculuk diledi. Karşısında bir kraliçe varmış gibi eğildi ve John'a hazırlattığı kumanya paketini uzattı. Bu arada şoför neşeyle sesleniyordu. Allah'a ısmarladık Satan. Yarın akşama görüşürüz. Kim bilir belki de gelecek hafta. Görünen o ki gelecek hafta daha büyük ihtimal. Araba hareket etti. Şehrin doğuya özgü dönemeçli dar sokaklarında ilerlediler. Burada olmaları bile insanı şaşırtan devasa büyüklükte, Batı stilinde inşa edilmiş apartmanların önünden geçtiler. Arabanın her korna çalışıyla birlikte eşekler kenara kaçışıyor, çocuklar koşuşuyordu. Şehri batı kapısından terk edip, adeta dünyanın öte ucuna dek uzanıyormuşçasına görkemli görünen düz, geniş, düzensiz kaldırım taşlarıyla döşenmiş karayoluna çıktılar. Ancak daha 2 kilometre bile ilerlemeden yol birdenbire bitti ve yerini kumlar arasında dar, düzensiz bir patikaya bıraktı. John, iyi havada ve normal koşullarda Türk Demiryolu hattının son istasyonu olan Tel Abu Hamid'e ulaşmalarının yaklaşık 7 saat süreceğini biliyordu. İstanbul'dan gelen tren istasyona sabah saatlerinde ulaşıyor ve aynı akşam 8.30'da yeniden İstanbul'a doğru yola çıkıyordu. Yola erken çıkmışlardı. Yeterince zamanları vardı. Tel Abu Hamid'de yolcuların dinlenip yiyecek gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir lokanta bulunuyordu. Yolun yaklaşık yarısında doğudan gelen konvoya katılacaklardı. Yolculuğun pek konforlu olduğu söylenemezdi. Arabanın her çukura girip çıkmasıyla John da oturduğu koltuktan zıplıyor, sonra yeniden yerine düşüyordu. Sürücü arkaya seslenerek sorun olmadığını umduğunu söyledi ve yol çok engebeli olmasına rağmen elinden geldiğince hızlı gitmeye çalıştığını, önlerinde görünen mevcut hava koşullarında geçmekte zorlanacaklarını sandığı 2 vadi olduğunu ve bunlara mümkün olduğunca çabuk ulaşmak istediğini açıkladı. Zaman zaman endişeyle ön camdan havaya bakıyordu. Yağmur şiddetini artırmıştı. Araba kayıyor, zaman zaman sağdan sola öylesine yalpalıyordu ki John'un midesi bulanmaya başladı. Kendini çok kötü hissediyordu. 1. vadiye saat 11 civarında ulaştılar. Gerçi vadide su birikmişti ama büyük bir sorun yaşamadan vadiyi aşmayı başardılar. Hemen vadiden sonraki rampada takılıp kalma tehlikesi atlattılarsa da sonuçta bu engeli de aştılar. 2 kilometre kadar sonraysa yumuşak bir zeminle karşılaştılar ve tekerler çamura saplandı. John pardösüsünü giydi ve arabadan indi. Kumanya paketini açarak ileri geri yürürken bir şeyler atıştırdı. Bu arada arabayı çamurdan kurtarmaya çabalan 2 adamı seyrediyordu. Adamlar tüm güçleriyle arabayı kirikoyla kaldırmaya ve yanlarında getirdikleri kalasları tekerlerin altına sokmaya çalışıyorlardı. Küfrediyor, tüm güçleriyle çabalıyorlardı. Ama tekerler boş dönüyor, patinaj yapmayı sürdürüyorlardı. John, geçen her dakikayla birlikte buradan kurtulma umudunu yitiriyor, ancak şoför durumun o kadar da vahim olmadığını, çok daha kötüsü olabileceğini belirterek onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Birden, hiç beklenmedik şekilde tekerler daha kuru sayılabilecek zemine çıktı. İnlemeyi andıran bir homurtu ve gıcırtılarla birlikte araba yeniden çamursuz zeminde yola koyuldu. Bir süre sonra karşı yönden gelen 2 arabayla karşılaştılar. 3 arabada durdu ve sürücüler kendi aralarında konuşarak karşılıklı olarak birbirlerini yol ve hava durumu konusunda bilgilendirip önerilerde bulundular. Diğer 2 arabada çocuklu bir kadın, Fransız bir subay, yaşlı bir Ermeni ve tüccar oldukları anlaşılan 2 İngiliz vardı. Sonunda yeniden yola koyuldular. 2 kez daha yolda takıldılar. Sürücüler yine zorlukla arabayı kirikoyla kaldırıp saplandığı yerden çıkardılar. 2. vadiyi geçmek birincisinden çok daha zor oldu. Oraya ancak akşam hava kararırken ulaşabildiler. Sel suları hızla ve kontrolsüz bir şekilde vadiye yayılmaktaydı. John korkuyla sordu. Tren bekler mi? Genellikle bir saat kadar geç kalkar. Sonra rötarı biraz hızlı giderek yolda kapatır. Ama en geç 9:30'da hareket eder. Neyse ki yolun bundan sonraki kısmı çok daha kolay. Genellikle çölde gideceğiz. İkinci vadiyi aşmakta çok zorlandılar. Vadinin öteki kıyısı selin etkisiyle neredeyse kaygan bir çamur deryası halini almıştı. Araba yeniden sağlam zemine ulaştığında hava iyice kararmıştı. Yolun bundan sonrası nispeten daha kolay geçti. Yine de Tel Abu Hamid'e vardıklarında saat 10'u çeyrek geçiyordu ve İstanbul trenini kaçırmışlardı. John etrafında olup biteni kavrayamayacak kadar bitkindi. Yalpalayarak Tel Abu Hamid'deki hanın lokantasına girdi. Bir şeyler yemeyi reddederek yalnızca çay istedi. Ardından doğruca yalnızca 3 demir karyolanın bulunduğu loş otel odasına gitti. O an için gerekli eşyalarını çıkarıp kendini yatağa attı ve derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah gözlerini açtığında kendini toplamış, yine kendinden emin, güçlü kişiliğine kavuşmuştu. Yatakta doğrularak saatine baktı. 9:30'du. Kalktı, giyindi ve lokantaya indi. Oturduğu masaya yaklaşan, başında ustalıkla bağladığı bir sarığı bulunan Hintli garsona kahvaltı sipariş etti. Sonra da kapıya giderek dışarı baktı. Suratını ekşitti. İçinden acı, alaycı bir gülümsemeyle daha önce başına hiç böyle bir şeyin gelmediğini düşündü. Hiçliğin merkezindeydi sanki. Mekansızlığın ve zamansızlığın merkezi. Dönüş yolculuğunun daha zorlu olacağı ve gelişinin iki katı süreceği anlaşılıyordu. Gidişte Kahire'den Bağdat'a uçmuştu. Bu onun açısından yeni bir rotaydı. Genelde Bağdat-Londra arası 7 gün sürerdi. 3 gün trenle Londra'dan İstanbul'a, 2 gün İstanbul'dan Halep'e, sonra bir gün son istasyon olan Tel Abu Hamid'e. Sonra arabayla bir günlük bir yolculuk daha. Otelde bir gece, arabayla Kerkük'e geçiş ve oradan trenle Bağdat. O sabah havada yağmurdan iz yoktu. Gökyüzü berrak ve masmaviydi. Etraf göz alabildiğine altın sarısı çöl kumlarıyla çevriliydi. Hanın önünde kıvrım kıvrım dikenli tellerin çevrelediği bir çöplük ve itliğine içinde aç tavukların gıdaklayarak koşuşturdukları dikenli tellerin çevrelediği ikinci bir alan vardı. Çöplüğe atılmış, kısa süre önce içlerinde yiyecek bir şeyler bulunduğu anlaşılan konserve kutularına sinek sürüleri üşüşmüştü. Birden yerde, ilk anda pis bir çaput yığını olduğu izlenimini uyandıran bir yığın hareketlendi ve yatanın bir Arap çocuk olduğu ortaya çıktı. Dikenli tellerin biraz ötesinde tek katlı büyük bir bina vardı. Burası istasyon olmalıydı. Binanın hemen yanındaysa John'un artezyen kuyusu ya da su deposu olduğunu düşündüğü beton bir yapı vardı. Ufuk ise belli belirsiz bir dizi tepeyle kaplıydı. Bunun dışında hiçbir şey yoktu. Ne bir yaşam belirtisi, ne bir işaret, ne bir bina, ne bir bitki, ne de bir insan. Bir istasyon, raylar, birkaç tavuk, dikenli teller. Hepsi buydu işte. John aslında burada, böylesine bir ıssızlığın ortasında bu hiçlikte kala kalmış olmak ilginç diye düşündü. O sırada Hintli uşak dışarı çıkarak sahibin, John'un, kahvaltısının hazır olduğunu belirtti. John yeniden içeri girdi. Ve içeri girmesiyle birlikte kendini tipik Han atmosferi içinde buldu. Loş bir ortam ve artık aşina olduğu birbirine karışmış ağır, rahatsız edici kuyruk yağı, parafin ve sinek ilacı kokusu. Kahvaltıda kahve, süt, parantez içinde kutu süt, bir tabak yağda yumurta, birkaç yuvarlak dilim kızarmış ekmek, bir kase marmelat ve pek de iç açıcı görünmeyen kuru mürdüm eriği kompostosu vardı. John kahvaltıyı iştahla yedi. Çok geçmeden Hintli garson yeniden gelerek sahibin öğle yemeğinin kaçta hazır olmasını istediğini sordu. John şimdilik uzunca bir süre hiçbir şey yemek istemediğini belirtti. Sonunda saat 1:30'da anlaştılar. John pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün tren olduğunu biliyordu. Salı sabahıydı. Bu durumda ertesi akşam oradan ayrılabileceği anlaşılıyordu. Yine de emin olabilmek için sordu. Haklısınız efendim. Çok doğru. Tren dün akşam gitti. Gerçekten çok yazık. Yol çok bozuk, gece çok yağmur yağdı. Bu da demek oluyor ki birkaç gün boyunca Musul'a hiçbir araba gidip gelmeyecek. Ama trenler çalışıyor, değil mi? Musul yolu John'u hiç ilgilendirmiyordu. Ah evet, tren yarın sabah gelecek. Yarın akşam da dönecek. John başını sallayarak onayladı. Sonra da kendisini oraya getiren arabayı sordu. Bu sabah gitti. Şoför geri dönebileceğini sanıyor. Ama hiç sanmam. Bence en az bir iki gün buralarda takılıp kalacak. John büyük olasılıkla öyle olacağını düşündüyse de bu onu pek ilgilendirmiyordu. Adam bilgi vermeyi sürdürdü. Sahip belki bilmek ister. Karşıdaki bina istasyon. John oranın istasyon olduğunu anlamış olduğunu belirtti. Türk istasyonu. İstasyonun olduğu yer Türkiye. Dikenli tellerin öte tarafı, görüyorsunuz değil mi? Dikenli teller hudut. John ilgiyle dikenli tellere bakıp sınır kavramının gerçekten çok tuhaf bir şey olduğunu düşündü. Hintli neşeyle belirtti. Öğlen yemeği tam 1:30'da hazır. Sonra hanın iç tarafına doğru ilerleyerek kayboldu. John, 1-2 dakika kadar sonra onun arka tarafta yüksek ve sert bir ses tonuyla birilerine bağırdığını duydu. Onun sesine iki ses daha karıştı. Heyecanlı, yüksek tonda Arapça sözcükler ortama hakim oldu. John kendi kendine böyle hanların neden hep Hintliler tarafından işletildiğini soruyordu. Kim bilir, belki de bunun nedeni onların Avrupalıların yaşam tarzlarına alışkın olmalarıydı. Neyse, bunun ne önemi vardı ki? Sonra o sabah ne yapabileceğini düşündü. Lady Catherine de Sart'ın Anıları adlı kitabı okumayı sürdürebilirdi. Eğlendirici, hoş bir eserdi. Tabii mektup da yazabilirdi. Tren Halep'te durduğunda mektupları postaya verebilirdi. Yanında mektup kağıdı ve zarf vardı. Ancak han kapısının eşiğine vardığında bu konuda ikilemde kaldı. İçerisi çok karanlıktı ve bir o kadar da kötü kokuyordu. Dışarı çıkıp açık havada dolaşmak çok daha akıllıca olacaktı. Başına kalın fötr şapkasını çaktı. Gerçi bu mevsimde güneş pek tehlikeli değildi. Ama dikkatli olmakta da yarar vardı. Gözlüklerini taktı, mektup kağıtlarını ve kalemi çantasına yerleştirdi. Sonra dışarı çıktı. Boş kutuların atıldığı çöplüğün yanından geçti. Ama istasyona doğru değil de tam ters yönde ilerlemeye başladı. Diğer durumda sınırı geçmesi gerekecek, bu da belki sorunlara yol açabilecekti. Böyle amaçsızca hiçliğin ortasında bomboş yürümek ne ilginç diye düşünüyordu. Bu onun için çok yeni ve ilginç bir deneyimdi. Dağlarda, bayırlarda, kırlarda, sahilde ya da yolda yürüdüğünüzde insanın karşısında daima dayanak noktası olabilecek bir şeyler olurdu. Ya bir tepe, ağaçlar ya da fundalıklar. Ve buralardaki yolları izlediğinizde ya bir çiftlik evine ya da bir köye, ana yoldaysanız en yakındaki şehre ya da sahilde dalgalar boyunca ilerlediğinizde bir sonraki koya varırdınız. Burada ise çıkış noktası vardı. Ama hedef kesinlikle yoktu. Arkasında han vardı. Ama hepsi buydu işte. Sağa, sola, ileri, nereye giderse gitsin gördüğü hep aynıydı. Ufuk çizgisi. John ağır ağır ilerledi. Hava temiz ve güzeldi. Gerçi sıcaktı ama kesinlikle rahatsız edici bir sıcaklık değildi bu. 25 derece dolaylarında olmalıydı. Hafif, çok hafif bir esinti de vardı. Başını çevirmeden 10 dakika yürüdü. Sonra dönüp arkaya baktı. Han ve sefil çevresi uzaktan o kadar da ürkütücü görünmüyordu. Hatta göze hoş bile geldikleri söylenebilirdi. Hanın arkasındaki istasyon binası ise buradan küçük, taş bir piramide benziyordu. John gülümseyerek ilerledi. Hava gerçekten enfesti. Temiz ve duru. Uygarlık ve insanlar tarafından bozulmamış, kirletilmemiş ve yozlaştırılmamış, temiz ve taze. Güneş, gökyüzü ve kumlarla kaplı yeryüzü, hepsi buydu işte. Büyüleyici, bir anlamda sarhoş edici. John derin derin soluk alarak ciğerlerini temiz havayla doldurdu. Bu çok hoşuna gitmişti. Mutluydu. Bu gerçek bir maceraydı. Varlığının tek düzeliği içinde kısa bir mola, yaşamında yepyeni bir deneyim. Treni kaçırdığı için mutluydu. Hiçbir şey yapmasının gerekmediği 24 saatlik mutlak sessizlik ve huzuru ona hiç kuşkusuz çok iyi gelecekti. Zaten acil geri dönmesini gerektiren bir durum da yoktu. İstanbul'dan Rodney'e telgraf çekip durumu açıklayabilirdi. Sevgili Rodney, acaba şimdi ne yapıyordu? Bunda merak edecek ne vardı ki? Ne yaptığı çok açık değil miydi? Hiç kuşkusuz o anda Alderman, Scudamore ve Whitney Hook bürosundaki adasında oturuyordu. Birinci kattaki pazar meydanına bakan şık odasında. Bu odaya ortağı ihtiyar Whitney'nin ölümünün ardından geçmişti. ve bu odada olmaktan çok hoşlanıyordu. Hatta John, onu iş yerinde ziyaret ettiği bir gün, Rodney'nin pencerenin kenarında durup büyük bir keyifle aşağıdaki meydanı, o gün pazar kurulmuştu, izleyişini anımsıyordu. O sırada meydana bir sığır sürüsü getirilmişti. Rodney hayvanlara bakarak, güzel bir shorthorn sürüsü demişti. Dipnot 1. Shorthorn. Kısa boynuzlu iri bir sığır cinsi. Kitaba dönüş. Parantez içinde, kim bilir belki de shorthorn değildi dedi. John bu gibi konulardan ve çiftlik yaşamından pek anlamazdı. Ama öyle bir şey olduğunu anımsıyordu. O sırada John, kaloriferin yeni kazanları için Galbraith'in verdiği teklif bence çok pahalı. Ne dersin, Chamberlain'den de teklif alayım mı diye sordu. Rodney'in ağır ağır dönüşünü, gözlüğünü çıkarıp gözlerini ovuşturmasını ve orada olduğunun bile farkında değilmiş gibi ona uzun uzun bakmasını daha dün gibi anımsıyordu. Rodney daha önce bu sözcüğü hiç duymamışçasına ''Kazan mı?'' diye sormuştu. Ve sonra da ilgisiz ve umursamaz bir şekilde ''Sanırım Hodeston yeni boğasını satacak. Paraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.'' demişti. John, elbette ki Rodney'in Lowermead çiftliğinde yaşayan ihtiyar Hodeston'la böylesine yakından ilgilenmesini takdir ediyordu. Zavallı ihtiyar adam, durumunun gün be gün kötüleştiğinin herkes farkındaydı. Yine de Rodney'in kendisine söylenenleri dikkatle dinlemesini istiyordu. Sonuçta insanların bir avukattan beklentileri onun dikkatli, zeki ve atik olmasıydı. Eğer Rodney müvekkillerinin karşısında da böylesine dalgın olursa, bunun çok kötü bir izlenim bırakacağından emindi. John sabırla, yumuşak ve sevecen bir tonda uyardı onu. Rodney, hayale dalmayı bırak. Kaloriferin kazanlarından bahsediyorum. Rodney hemen bir fiyat teklifi daha almalarının çok iyi olacağını ama öyle ya da böyle kazanın pahalı bir şey olduğunu da kabullenmeleri gerektiğini söyledi. Sonra da masasının üzerinde yığılı duran kağıtlara gömüldü. Bunun üzerine John da onu daha fazla işinden alıkoymak istemediğini, çok işi olduğunu anladığını belirtti. Rodney bunu gülümseyerek onayladı ve pazar yerini seyrederek zaten fazlasıyla zaman kaybettiğini söyledi. Belki de bu odadan bu kadar hoşlanmamın bir nedeni de bu, diye ekledi ardından. Cuma günleri pazar kurulmasını iple çekiyorum. Şu sesleri bir dinlesene. Rodney elini kaldırıp kulağına götürdü. John tüm iyi niyetiyle dinlemeye çalıştı. Ancak sığır ve koyunların çıkardığı seslerden başka bir şey duymadı. Tanrı bilir ya bunların kulağa hoş gelen melodik sesler olduğunu kimse söyleyemezdi. Ancak Rodney bunlardan mutlu oluyor gibiydi. Orada başını yana eğmiş bir halde durmuş, dinliyordu. Ayrım sonu. Sayfa 36.